5. ayrım, sayfa 49. Kur'an ve kılıç, Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Mavera ün nehirde kılıç sesleri. Bütün bu gelişmeler sırasında Türk dünyası derin bir sessizlik içindeydi. Mavera ün nehir ve Horasan'a sınır olan sahadaki yerel handıkların Müslümanlarla çatışma süreci de geçici olarak durmuştu. Uzak bozkırlarda Kırgızlar artık bağımsız hareket ediyorlardı ama güçlü bir siyasal birlik oluşturmaktan çok uzaktaydılar. Çin baskısı yüzünden Batı Türkistan'a doğru hareketlenmiş olan Türk işler içinde durum pek parlak sayılmazdı. Zayıf bir direnişten sonra Tang Hanedanı'nın idaresini benimsemişlerdi. Hazar Hakanlığı ise tam bağımsızdı ama onların da bütün Türk dünyasını birleştirebilecek güçleri olmadığı gibi buna niyetleri de yoktu. İslam dünyasındaki çatışmalar ise herhalde Türklerin tamamını pek de ilgilendirmiyordu. Muaviye'nin iktidarıyla birlikte ilk dört halifenin uygulamalarının aksine halifelik makamı hızla Ümeyye oğullarının kontrolüne geçti. Artık İslam dünyası yeni bir devlet ile anılmaya başlandı. Emeviler. Muaviye iç karışıklıklar sebebiyle durmuş olan fetihleri yeniden hareketlendirdi. 662'de Bizans'a seferler düzenlemeye başladı. 669'da Müslümanlar ilk defa İstanbul'u kuşattılar. İstanbul 674'te ikinci defa kuşatıldı ve bu kuşatma 4 yıl sürdü. 665'te İfrikiye yani Tunus bölgesi yeniden hakimiyet altına alındı. Ukbe bin Nafi hakimiyet sahasını Atlas Okyanusu'na doğru genişletti. Bu fetihler Kuzey Afrika'nın yerli ahalisi olan Berberiler arasında İslam'ın yayılmasını hızlandırdı. Muaviye'nin fetihleri yeniden başlattığı yerlerden biri de Horasan ve Mavera-ün-Nehir bölgesiydi. Ancak bu bölgedeki fetihler için en önemli problem ordu sevkiyatıydı. Çünkü bölgeye akınlara gönderilen askerler genellikle Küfe ve Basra ordugahlarından geliyordu. Mesafenin uzak olması yüzünden asker sevki ve seferdeki ordunun takviyesi oldukça büyük güçlük meydana getiriyordu. Bu problemi ortadan kaldırmak isteyen Horasan valisi Ziyad bin Ebi 671'de Mervi ordugah şehir haline getirdi. Küfe ve Basra ordugahından sevk edilen 50 bin kişiyi Merv, Ber, Herat, Tus ve Nişabur'a serpiştirdi. Aynı yıl Rebi bin Ziyad, Kuhistan'a doğru ilerleyip buradaki Türkleri mağlup etti. Bunlar daha önce de dile getirildiği gibi Eftalitlerin bölgedeki son kalıntılarıydı ve askeri güç bakımından dikkat çekici bir ağırlığa sahip değillerdi. Ziyad'ın oğlu Ubeydullah Horasan valiliğine gelince 674'te yaklaşık 20 bin asker Ceyhun Irmağı'nı geçip Beykent'e kadar ilerledi. Bu sıralarda Beykent hakimi olan Hatun Buhara'da bulunuyordu. Haberi alır almaz etraftaki Türklerden yardım istedi. Çok sayıda Türk'ün desteğini alarak Ubeydullah'a karşı savaşan Hatun başarılı olamadı. Vergi vermeyi kabul etmek suretiyle barış yapmak zorunda kaldı. Bir süre sonra Ubeydullah'tan sonra bölgeye vali tayin edilen Said bin Osman'ın 675'te Ceyhun'u geçip geldiğini duyan Sağdlular ve Türkler zayıf bir direniş gösterdilerse de onun Buhara'ya ulaşmasını engelleyemediler. Aynı dönemde bölgenin hakimi olarak kaydedilen bir Türk hanımından söz edilmektedir. Kaynaklarda sadece hatun olarak kaydedildiğinden asıl adı bilinmeyen bu hatun daha önce Ubeydullah'a ödeme sözü verdiği vergilerini bu defa Said'e verdiği gibi onun Semerkant üzerine yürümesi üzerine küçük bir askeri birlikle de destekledi. Said 3 gün süren kuşatmadan sonra şehri sulh yoluyla teslim aldı. Şehrin ileri gelen ailelerinin çocuklarını rehin olarak yanına alıp Tirmiz'e çekildi. Hatun bu defa vergileri Tirmiz'de teslim etti. Said'in 678'de valilikten azlinden sonra Horasan bölgesinde fetihler bir süre durakladı. Bu süre zarfında sınır boylarında veya Arap hakimiyetine giren şehirlerde Türklerin de karıştığı küçük çaplı isyan hareketleri görülmeye başladıysa da ilerleyen süreçte etkili neticeler getirmedi. Bu arada Halife Muaviye'nin oğlu Yezid'i veliaht ilan etmesi ve bazı Arap kabileleriyle Mekke ve Medinelilerin onayını alması İslam dünyasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Hazreti Ali'nin taraftarları ve oğlu Hazreti Hüseyin halifenin saltanata dönüştürülmesi fikrine açıkça itiraz ettiler. Muaviye'nin 680'de ölümünden sonra karar verildiği üzere hilafet makamına Yezid geçince muhalefetin şiddetini arttırdılar. Bu arada Yezid'in hilafetine karşı çıkan Küferiler Hazreti Hüseyin'e biat ettiklerini ilan edip onu şehre davet ettiler. Hazreti Hüseyin Küfe yolundayken 10 Nisan 680'de Kerbela'da Yezid'in gönderdiği kuvvetler tarafından kuşatılıp öldürüldü. Bu cinayet İslam dünyasını derin bir yasa boğarken aynı zamanda sonu gelmez çatışmaların da tetikleyicisi oldu. 681 yılında Mekke'de başına Abdullah bin Zübeyr'in çektiği büyük bir isyan çıktı. 683'te ise isyan Medine'ye sıçradı. Yezid ilk isyanlarla uğraşırken İslam orduları sadece Afrika'da küçük çaplı başarılar elde ettiler. Öte yandan Yezid tarafından Horasan ve Sicistan valiliğine atanan Selim bin Ziyad, Türk beldelerine gaza yapmak amacıyla büyük bir orduyla harekete geçti. Mühelleb bin Ebi Süfra'yı Türk şehri olan Harezm üzerine gönderdi. Harezmliler 400 bin dirhem vererek anlaşma yoluna gittiler. Aynı şekilde Semerkantlılar da fidye vermek suretiyle şehirlerini büyük bir tahribattan kurtardılar. Aslında bu paralar nakit olarak ödenmiyor, karşılığında eşya veriliyor. Mühelleb de yarı fiyatına aldığı eşyayı değerinde satarak neredeyse iki katı kazanç elde ediyor. Bu şekilde hilafet merkezine yüklü miktarlarda paralar gönderiyordu. Selim, Soğut, Mavera-ün-Nehir bölgesindeyken Hocent üzerine bir ordu gönderdiyse de başarı elde edemedi. Selim de Merve döndü. İslam dünyası Hazreti Hüseyin'in yasını tutarken Asya'nın derinliklerinde neredeyse 50 yıldır Çin hakimiyetinde kalan Türkler yavaş yavaş kıpırdanmaya ve özgürlük aramaya başlamışlardı. Bunlar Göktürklerdi. Göktürkler diriliyor. 670'ten itibaren giderek toparlanmaya başlamış olan Türkler Çin hakimiyetine karşı ilk defa Ordos bölgesinde ayaklandılar. Başlarında Türk soylularından Prens Ni Shih Fu vardı. Ne var ki başarı elde edemediler. Prens Ni Shih Fu yakalanarak Çin başkentine götürüldü. 679'da idam edildi. Bundan 2 yıl sonra Göktürk soyundan A Shih Na Fu Nien ayaklandıysa da o da 53 yoldaşıyla birlikte öldürüldü. Bütün bunlara rağmen isyan ateşi daha da kuvvetlenerek yanmaya devam etti. Bu defa yine Göktürk ailesinden Kutluk başkaldırdı. Ünlü vezir Ton Yukuk'un da desteğiyle ordusunu hızla büyüttü. Etrafa dağılmış olan Türk topluluklarının yavaş yavaş toplanmasıyla büyük bir orduya kavuşup Çin'e ağır darbeler vurdu. Kutluk 682 yılında Göktürk Kağanlığı'nın kurtbaşı amblemli bayrağını yeniden dalgalandırmaya başladığında Türkler arasında tam bir birlik yoktu. Aynı günlerde Oğuzlar'da bir kağan çıkarmışlardı fakat Göktürklerle baş edebilecek durumda değillerdi. Bu yüzden Çinliler ve Kitanlarla anlaşarak Kutluk'un başlattığı hareketi bastırmayı denediler. Ton Yukuk'un usta siyaseti ve stratejik hamleleri sayesinde Oğuzlar 5 defa yenilgiye uğratılıp nihayet Göktürk Birliği içine dahil edildiler. Diğer taraftan Kutluk 682 ile 687 yılları arasında Çin'e 46 sefer düzenledi. Bu sayede hem ordusunu güçlendirdi hem de Çin hakimiyetindeki Türk boylarını kendisine katmayı başardı. Bundan dolayı devleti ve halkı derleyen, toparlayan, bir araya getiren anlamında İlteriş unvanını kazandı. O 692'de vefat ettiğinde oğulları Bilge ve Kültigin veya Költik'in henüz çocuk yaştaydılar. Bu yüzden idareyi kardeşi Kapkan Kağan eline aldı. O da ağabeyi İlteriş Kutlu Kağan'ın Çin'i baskı altında tutma ve Türk illerini Göktürk hakimiyetinde toplama siyasetini devam ettirdi. 697'de Kırgızlar Göktürk hakimiyetine girdiler. Kısa bir zaman sonra Batı bölgesindeki Türk işler Göktürk idaresini kabul ettiler. Göktürk orduları doğuda Şamtung Ovası'na, batıda Demirkapı'ya kadar ulaştı. 701'de. Göktürkler neredeyse 400 bine yaklaşan büyük bir askeri güce sahip olmuşlardı. Artık Asya bozkırlarında kurt başlı Göktürk bayrağı daha güçlü bir şekilde dalgalanıyordu. Kurt başlı bayrak. Göktürk bayraklarındaki kurt başı sadece simgesel bir anlam ifade etmiyordu. Kurt aynı zamanda Türeyiş destanının ana öznesi durumundaydı ve Türkler kurttan türediklerine dair yaygın bir inanca sahiptiler. Üstelik bu inanış sadece Türklere mahsus değildi. Efsane ile tarihin birbirine karıştığı bazı Çin kaynaklarında 19 Hun kabilesinden birinin kara bir kurdun soyundan türediği kaydı düşülmüştü. Belki de bu yüzden Türkler kurda karşı derin bir minnet ve saygı besliyorlardı. Kurt zekice bir stratejiyle avlanıyor, avının peşini asla bırakmıyor ve vazgeçmiyordu. Lidere sadakat ve onun avlanma planlarına uyum tipik bir savaşçı Türk kabilesini çağrıştırıyordu. Aile içindeki hiyerarşi hayranlık uyandıracak kadar güçlüydü. Büyük hayvan sürülerini besleyen kabilelerin yırtıcı bir güç olan kurttan korkmaları onu bir totem olarak benimsemelerinde etkili olmuş olmalıydı. Diğer taraftan kurt Oğuz destanında yol gösterici kimliğiyle Tanrı'nın eli rolünü üstlenmiş, sıkışan Oğuz ordusuna kılavuzluk etmişti. Böylece Oğuz destanının olağanüstü motifi bir kurda tahsis edilerek yırtıcı ve korkunç kurt imajı yerine hafızalardaki anne kurdun liderlik vasfına yeniden döndürülmüştü. Bununla birlikte 14. yüzyılda yazıya geçirilen Oğuzname'de Oğuz boylarının ongunları sadece kartal, şahin, tavşancıl gibi yırtıcı kuşlar olarak belirtilmişti. Tabiattan seçilen bu tür totemlerin genel özelliği uğur, güç, baht, kötü talihi yenme, savaş kazanma gibi değerleri ifade ediyordu. Ancak bütün bunlar dini yapıyla doğrudan ilintili şeyler değildi. Türklerin ruh dünyası onların gündelik hayatıyla doğrudan ilintili iki büyük varlık tarafından sarmalanmıştı. Bunlar birbirine zıt görünen gök ve yer su idi. Dini inancın temelini oluşturan Tanrı tekti ve gökteydi veya bütün evreni bir kubbe gibi saran gökyüzü bizzat Tanrı'nın kendisiydi. Gündüz güneş, geceleyin ay ve yıldızlar göğü tamamlıyordu. Göğün zıddı olan yeryüzü ise toprak ve su ile tıpkı gökteki sonsuz derinlik gibi bir güç oluşturuyordu. Destanlarda Oğuz Kağan'ın oğullarının gün, ay, yıldız, gök, dağ ve deniz adlarını taşımaları da galiba bu inancın bir yansımasıydı ve gök ve yerdeki temel unsurları esas almıştı. Ötüken Yiş Ormanı veya Altay Dağları'nın kutsiyeti de bu temele dayanıyordu ve sadece kutsal kabul ediliyordu. Gök Tanrı. Gök Tanrı zamanın ötesinde zaman dışı, ölümsüz ve sonsuz bir varlıktı. Yaratıcı, bağışlayıcı, lütufkar ve koruyucuydu. Yeri ve göğü yarattıktan sonra insanoğlunu yaratmış, insanoğlunun üzerine de Türk Kağan'ını Kağan olarak oturtmuştu. Hun hükümdarı Mete, Çin İmparatoru Wen'e yolladığı mektupta Yüe Çileri yenmesini, etraftaki 26 devleti ele geçirmesini ve yay çekerek yaşayan bütün halkları kendi bayrağı altında toplamasını göğün yardımına bağlamıştı. Gök burada bütün evreni kaplayan engin sonsuzluk, yani Tanrı'ydı. Türk milletinin adı yok olmasın diye. Yer, su, vatan anlamına geliyordu. Tanrı Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye Kağan kılıyor, mukaddes yeri ve suyu da Türk milletinin istifadesine sunuyordu. Türk Kağan'ının yönetme gücünü, yani kutu da Tanrı'dan alması da bundandı. Kut kan yoluyla babadan oğula geçerdi. Böylece yönetme gücü daima hanedan ailesinin elinde kalırdı. Lakin bu geçiş sonsuz ve sınırsız değildi. Tanrı'nın yaratma, yapma gücüne bağlıydı ve eğer oğlunu babası gibi kılmazsa, yani oğula da kut vermezse devlet ve millet dağılırdı. Kaanlı millet kaansız kalır, ölüm mukadder olur. Türk milletinin kemiği dağ gibi yığılır, kanı sel gibi akar, kızları cariye, oğulları köle olurdu. İşte o zaman Türk milleti derin bir pişmanlık geçirip, kaanlı millet idim, kaanım hani, illi millet idim, ilim hani diye sorgulamaya başlardı. Tanrı'nın lütfunun çiğnenmesi halinde başa gelebilecek felaketler ve yanlıştan dönüp yine Tanrı'ya sığınma şeklindeki bu basit döngünün sonunda Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye yine Kaan kılar, yani asilzadelerden birine kut verirdi. İli ve töreyi tutmak. Türk Kaan'ı her ne kadar Tanrı tarafından tayin edilmekteyse de o Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi veya gölgesi değildi. Esasında Kaan'ın Zerdüşt inancında olduğu gibi yeryüzünün işlerini düzene koymak gibi bir vazifesi bulunmuyordu. O doğrudan Türk milletini yönetmesi için Kaan olarak tayin edilmiş ve Türklerin işlerini düzene koyması için vazifelendirilmişti. Yönetme gücü Tanrı'dan geliyordu ama ülke Tanrı adına yönetilmiyordu. Bu yüzden toplumsal ilişkileri, umumi ve özel hukuku, tarihin derinliklerinden gelen yüksek tecrübeye dayalı töreler belirliyordu. İli ve töreyi tutmak, devleti kurup kanunları uygulanabilir kılmak anlamına geliyordu. İnsan ölümlüdür. Tanrı'nın zamana hükmedişine karşın insanoğlu ölümlüydü. Bilge Kağan kardeşinin ölümü üzerine Türk milletinin kaşı gözü kötü olacak diye düşüncelere dalmış üzüntüsünü açıkça göstermişti. Bu uzun yas dönemi geleneksel olarak bütün Türkler tarafından uygulanmaktaydı. Ölüm tabii bir sonuçtu ancak kabullenilebilir bir olay değildi. Attila'nın defin töreni esnasında savaşçı Türkler kılıçla yüzlerinde derin yaralar açıp kan atmışlar, ağıtlar söyleyip görkemli bir yas töreni yapmışlardı. Son olarak mezarın başında ölü yemeği yemişlerdi. Bugün Türkler arasında son derece yaygın olan ve ölü aşı, can aşı gibi isimler anılan bu yemek ritüeline 10. yüzyılda Oğuzların arasında bulunan İbni Fadlan da rastlamıştı. Fadlan'a göre Oğuzlar içlerinden biri öldüğünde ev gibi bir çukur kazıyorlar, ölüye elbiselerini giydirip kemerini bağlıyorlar, yayını kuşandırıyorlar ve eline içinde şarap bulunan bir kadeh tutuşturuyorlardı. Ölüyü oturur vaziyette bırakıyorlar, onun bütün eşyalarını getirip bu oda şeklindeki mezarın içine koyuyorlar, odanın üzerine kubbemsi bir şekilde örtüyorlardı. Ölünün sağken öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelcik yapıp mezarın başına dikiyorlardı. Defin merasiminden sonra cenaze sahibinin at veya koyunlarından kesip pişirip yiyorlar, deri ve başlarını mezarın başına asıyorlardı. Bu işin ölünün cennet yolculuğu esnasında ona yardım edeceğine inanıyorlardı. Cennet uçmak olarak adlandırılıyordu ve orada ataların ruhları dolaşıyordu. Eğer cenaze sahibi yemek dağıtmaz veya yemeği birkaç gün geciktirir ise kabilenin en yaşlısı, muhtemelen dini konuları bilen biri ailenin yanına gelip ''Ben sizin cenazenizi rüyamda gördüm. Bana dedi ki işte görüyorsun arkadaşlarım beni geçtiler. Yalın ayak yürümekten ve onları takip etmekten ayaklarım çatladı.'' ''Onlara yetişemiyorum, tek başıma kaldım.'' dedi der. Bunun üzerine cenaze sahipleri hemen mezarın başına giderek kurban keserler. Yaşlı adam ertesi gün gelip yine ölüyü rüyasında gördüğünü, ''Aileme söyle arkadaşlarıma yetiştim, yorgunluğum geçti.'' dediğini söyler. Bu küçük hikaye o kadar derin bir etkiye sahipti ki, yüzyıllar sonra bile Türkler arasında ölünün canına değsin şeklinde yaşayıp gelmiştir. Hanedan mensupları veya soyluların mezarları oldukça büyüktü. Ölü çok sevdiği eşyalarıyla birlikte defnediliyor, güya cennet yolculuğu esnasında tüketmesi için önüne şarap ve et yemeği konuluyordu. Mezarlara büyük saygı besleniyordu. Attila'nın Bizans'a yaptığı 1. Balkan seferinin sebebi Margus papazının Hun mezarlarını soymasıydı. Sıradan insanların mezarları da minyatür bir kurgan sayılabilirdi. Defin gerçekleştikten sonra mezarın üzeri kubbemsi bir şekilde örtülüyor, mezarın etrafına irili ufaklı balballar dikiliyordu. Bunlar kişinin hayatı boyunca öldürdüğü düşmanları ifade ediyordu ve öbür dünyada ona hizmet edeceklerine inanıyorlardı. Uçmak olarak tarif edilen öbür dünyanın mahiyeti hakkında herhangi bir bilgi veya tasavvur yoktu. Bununla birlikte insanın madde ve ruhtan ibaret olduğuna dair kesin bir inanç vardı ve ruh ölümden sonra kendi hayatını yaşamaya devam ediyordu. Ruhlar Türklerin yaşadığı sahalarda dolaşıyorlar, gündelik hayatı tamamlıyorlardı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 60.